Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerin karşısındayız. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Sevgili dinleyiciler, 1776 yılına dönüyoruz. Güney Amerika'nın kuzey doğusunda Antil Adaları var. Küçük Antil Adaları. Bunlar da Martinik Adası'nın başlıca limanı olan Fort Royal. Burada bir yelkenli gemi hareket etmek üzere. Fransa'nın Nantes limanına gitmek üzere demir alıyor gemi. Yelkenleri Atlas Okyanusu'nun rüzgarıyla şişerken 20 kadar tayfa eski bir Bretanya şarkısı söylüyorlar. Bocurgatı döndürüyorlar, halatları sarıyorlar, ipleri bağlıyorlar. Arka güvertede parmaklığın yanı başında genç mi genç, güzel mi güzel, sarışın bir küçük kız. Gözleri dalgın, kafası düşünceli, tayfaların çalışmalarını seyrediyor. Bu kız 13 yaşında ve o güne kadar da doğup büyüdüğü Martinik adasından hiç ayrılmamış. Adı Aime Dubuc de Rivery. Fransız. Dadısıyla yola çıkıyor. Babasını, annesini kaybettikten başka vasisi olan Dubuc de Saint-Preux'de ölünce artık yanında dadısıyla beraber Fransa'da bir manastıra gönderiliyor. Okuması, terbiye görmesi ve örnek bir genç kız olarak yetişmesi için. Tabii size öyle bir tablo çizdik ki böyle korsan filmlerindeki romantik sahneler gibi. Neyse, bu küçük Aime hakikaten film gibi bir hayatı var. Talihsiz bir kız olduğunu tabii düşünüyor. Anne baba ölmüş, vasisi ölmüş, talihsiz, yapayalnız. Dadısı var ama tabii ona ne kadar bağlanabilir. Bir de kendi yaşında bir teyzesinin kızı. O Martinik'te kaldı. Aime Fransa'ya gönderiliyor. Teyzesinin kızı, dünyadaki tek akrabası Martinik'te kalıyor. Bu Aime bir yıl kadar önce teyzesinin kızıyla beraber falcıya gidiyor. Öfemi David adında yaşlı bir zenci kadın bu falcı. Tabii bu Antil Adaları'nda Afrika'dan getirilmiş köle asıllı çok zenciler var. Bu Öfemi Aime'nin elini açıyor, avcuna uzun uzun bakıyor ve diyor ki senin diyor tahsilini, terbiyeni tamamlaman için Avrupa'ya yollayacaklar diyor. Ama diyor bindiğin gemiyi korsanlar ele geçirecek, seni yakalayacaklar, sultanın sarayına götürecekler. Orada bir oğlun olacak. Bu çocuk büyüyünce padişah olacak. Ama tahtına çıkan merdivenin basamakları selefinin kanıyla bulanmış olacak. Tabii iki küçük kız gülüp geçiyorlar bu yaşlı zenci kadının sözlerine. Padişahın sarayına girmek kim, o kim? Neyse, Aime'nin bindiği yelkenli gemi hadisesiz olarak Nant limanına varıyor. Ne korsanların saldırısına uğruyor ne de kaçırılıyor. Küçük kız burada bir manastıra yerleştiriliyor ve tam 8 yıl orada kalıp ders takip ediyor. 1784 yılında Fransa ile İngiltere arasındaki harp sona erdiğinde artık Aime'nin tekrar Martinik'e dönmemesi için bir sebep kalmıyor. Nant'tan bindiği gemi 8 yıl önceki gibi demir alıyor, yelkenlerini rüzgarla şişiriyor ve yeni dünyaya, Amerika'ya, Martinik Adası'na doğru dümen kırıyor. Martinik Adası bir Fransız sömürgesi. İki tane Fransız sömürgesi var Antil Adaları'nda. Biri Guadeloupe, birisi Martinik. Onun dışında kalan bütün adalar İngiliz müstemlekesi. Ne var ki Aime'nin bindiği yelkenli gemi sevgili dinleyiciler Martinik Adası'na ulaşamadı. Limanda günlerce, haftalarca geminin çıka gelmesini bekledi yakınları. Sonunda kaderlerine rıza gösterdiler. Ne yapalım? Yazık oldu kıza demek zorunda kaldılar. Teknenin bir fırtınaya yakalandığı, kimsenin kurtulamadığı sanılıyordu. Aradan bir yıl derken birkaç yıl geçti. 20 yıl boyunca Aymen'den hiçbir haber alınamadı. Evet, Aime 1776'da Fransa'ya gelmişti. 1784'te Fransa'dan Martini'ye dönmek üzere yola çıkmıştı. 1809 yılında, yani bu hadiseden 20 yıla yakın, 20 yılı geçmiş bir zaman sonra, 25 yıl sonra, genç kız çoktan unutulmuşken bir haber çıkageldi. Haber Londra'dan geliyordu. Aime 1784 yılındaki dönüş yolculuğunda fırtınadan boğularak ölmemişti. Hayattaydı ve yaşıyordu. İstanbul'da yaşıyordu. Hem de Türk padişahının sarayında. Harem dairesinde. Evet, Vizitandin Manastırı'nın bu eski talebesi Valide Sultan olarak Topkapı Sarayı harem dairesindeydi. Oğlu da tahta bulunan Sultan II. Mahmut. Evet, inanılacak gibi değildi ama çok geçmeden gelen başka haberlerden Aymen'in gerçekten sarayda olduğu katiyleşti. Genç kadının başından inanılması zor hadiseler geçmişti. Genç kızın Nant'tan bindiği yelkenli Gaskonya körfezinde seyrederken müthiş bir fırtınaya yakalanmıştı. Öyle ki küçücük tekne dev gibi dalgaların arasında ceviz kabuğu gibi çalkalanmaya başlamıştı. Derken çatırdılar duyulmuş. Dağılan tekne sulara gömülürken son anda çıka gelen büyük bir İspanyol ticaret gemisi kazazedeleri toplamayı başarmıştı. Yolculuk birkaç gün boyunca olaysız geçti. İspanyol teknesi Balear adalarına gidiyordu. Cebeli Tarık boğazından içeri girmişler, Grenada kıyıları boyunca yol alıyorlardı. Aime güvertede yine yıllar önce olduğu gibi gemicilerin şarkılarını dinliyordu. Ki mürettebatın telaşla bağırışarak koşuşmaya başlamaları üzerine ikildi. İskelede üç yelkenli bir gemi var. Evet. Çanaklıktaki gözcü eliyle gittikleri yönün solunu işaret ediyordu. Çok geçmeden hayalet gibi önlerinde biten yelkenlinin hüviyeti anlaşıldı. Cezayir korsanlarıydı gelenler. Evet, her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki korsan gemisi İspanyol teknesine abordo olmuştu. Ellerinde kılıç, tabanca, Cezayirli Müslüman korsanlar güverteye atlayıveriştiler. Karşı koymak faydasızdı. Gemiciler korsanlara karşı koymanın umumi bir katliamla sona ereceğini tecrübeleriyle çok iyi biliyorlardı. Korsanların başı, burada korsan deyince aklınıza haydut gelmesin, bu korsan Osmanlı ordusunda deniz akıncılarına, deniz piyadelerine verilen isimdir. Şimdi korsan deyince akla deniz haydudu geliyor. Öyle değil tabii. Askeri bir sınıf bu. Evet, bu korsanların başı, bu Aymen'in gençliği, güzelliğiyle öylesine büyülendi ki sevgili dinleyiciler, böylesine nadide bir parçayı ilk limanda esir diye satmayıp, bu kızı Baba Muhammed bin Osman'a saklamalıyım diye düşündü. Bu dediği bir beydi. Cezayirli bir beydi. Genç ve güzel sarışın Fransız kızını görünce böylesi ancak sultana yakışır diye düşünmüş olmalı ki o da onu esir pazarında sattırmadı ve doğruca İstanbul'a yolladı. Aime bir ay kadar sonra Osmanlı Devleti'nin baş şehrinde karaya çıkıyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bizim Martinikli Aime Dubac de Rivry artık saraydaydı. Aime saraya gönderilip de hareme kabul edilince önce Müslüman oldu, da ardından Nakşidil adını aldı. Nakşidil, kalbe işleyen demektir. Vaktiyle saraya gelen kızlar Müslüman olurlar ve kendilerine adı ne olursa olsun sarayda bir isim takılırdı. Bu isimler umumiyetle Dilara, Dilruba, işte Nakşidil, Pertevniyal gibi Farsça terkiplerdi. Romantik isimlerdi. İşte bizim kahramanımız da Nakşidil ismini aldı. Aylarca haremde terbiye gördü. Bilgisi, görgüsü arttırıldı. Bir Türk İslam terbiyesi aldı, bir padişah hanımı olabilecek duruma geldi. Sonra da kızlar ağası tarafından devrim padişahı Sultan 1. Abdülhamit'e takdim edildi ve onunla evlendi. Yeni adıyla Nakşidil gerçekten çok güzeldi, çok zarifti ve padişahın gönlünü çalmasını, onun gönlüne işlemesini hakikaten bildi. Gözüne girdi, kalbini kazandı. Üstelik bir yıl kadar sonra ona bir de erkek evlat, bir oğul verdi. Adı Mahmut'tu bu çocuğun. Bu çocuk 1808-1839 tarihleri arasında 31 yıl Osmanlı tahtında oturacak, Osmanlı devletine hükmedecek olan meşhur büyük padişah Sultan II. Mahmut'tu. Nakşidil Sultan oğlunun tahta çıkması üzerine valide sultan oldu. Ve uzun yıllar boyunca sarayda yaşadı. Büyük itibar gördü. Sayıldı ve sevildi. 1817 yılında vefat ettiği vakit oğlu Sultan II. Mahmut 33 yaşındaydı ve hala tahttaydı. Evet, böylece sevgili dinleyiciler, Martinik'teki falcının, Öfemi'nin falı bir manada doğru çıkmıştı. Tesadüf bu ya, seni tahsilini tamamlaman için Avrupa'ya gönderecekler dedi. Doğru, Fransa'ya gitti. Bindiği gemi korsanların eline geçecek dedi. Giderken değil ama dönerken öyle oldu. Hakikaten seni yakalayacaklar, Sultan Sarayı'na götürecekler dedi. O da oldu. Orada bir oğlun olacak dedi. O da oldu. Bu çocuk büyüyünce tahta çıkacak dedi. O da oldu. Ama tahtına çıkan merdivenlerin basamakları selefinin kanıyla bulanmış olacak. Evet, hakikaten Kabakçı Mustafa isyanıyla Sultan 3. Selim şehit edilmişti. Ve daha sonra ondan sonra Sultan 4. Mustafa, o da öldü, öldürüldü ve Sultan 2. Mahmut kendisinden önce 4. Mustafa ağabeyiydi. Sultan 3. Selim de amcasının oğluydu. Kendisini o yetiştirmişti. Böylece Sultan Mahmud'un tahtına çıkan basamaklarda hakikaten selefinin, bir değil iki selefinin kanı vardı. Ama tabii bunda kendisinin bir suçu mevzubahis değildi. Evet, Nakşidil Valide Sultan 1816 yılında hastalandı ve 1817 yılında vefat etti. Kendisi Beşiktaş Sarayı'nda yaşardı. Türbesi Fatih Camii'nin bahçesindedir. Nakşidil Valide Sultan'ın hastalığı veremdi. Genç yaşta vereme yakalanmıştı. Bu verem hastalığı ondan oğlu Sultan II. Mahmud'a, ondan da oğlu Sultan Abdülmecid'e intikal etti. Osmanlı tahtına da verem ırsi bir hastalıktı. Sultan II. Mahmud da, Sultan 1. Abdülmecid de anne ve babaanneleri Nakşidil Valide Sultan gibi verem hastalığından vefat ettiler. Evet, Nakşidil Valide Sultan, Sultanahmet'te Nakşi Kadın Çeşmesi'ni yaptırdı. Üsküdar'da Alem Dağı civarında Sarı Kadı Köyü var. Şimdi Sarı Gazi diyorlar. Orada Nakşidil Valide Sultan Çeşmesi'ni yaptırdı. Fatih'te Nakşidil Valide Sebil'ini yaptırdı. Türbesini, Sibyan Mektebi'ni, imaret ve imaret çeşmesi yaptırdı. Sultan II. Mahmud da annesinin adına Fatih'te Valide Sebil'ini yaptırdı. Peki, Peki Aimee'nin Martinique'de kalan akrabalarından bahsetmiştik. Bir tek teyzesinin kızı kalmıştı. O ne oldu? Bu kız, o da apayrı bir talih bekliyordu kendisini. Aimee'nin teyzesinin kızı Josephine de Beauharnais, daha doğrusu kızlık adıyla Josephine de Tacher de la Pageri veya Pageri Fransızca telaffuzuyla, o da aynı Aimee gibi yakınlarını kaybetti ve Fransa'ya geldi. Fransa'da uzak akrabalarından Joseph Beauharnais isminde bir asilzade ile evlendi. Bu Joseph de Beauharnais Fransa ihtilalinde giyotinle idam edildi ihtilalciler tarafından, soylu olduğu için. Bundan iki tane çocuğu olmuştu Joseph'in. Birisi Öjen, birisi Hortense. Bu Joseph'in tarihte çok meşhur kadınlardan birisidir. Belki çoğunuz hatırlamışsınızdır. Meşhur Fransız imparatoru. 1799'da konsül ilan eden kendini ve 1804 yılında Fransa imparatoru olan ve 11 sene Fransa'da imparatorluk yapan, daha sonra İngilizlere Waterloo'da yenilen ve Saint Helen adasına sürgüne gönderilen meşhur Fransız imparatoru Napolyon Korsikalı. Bu Napolyon Bonaparte'le evlendi Joseph'in. Tabii daha genç bir general iken. Daha sonra Napolyon ilerledi ve imparator oldu. Napolyon'un imparator olmasında Joseph'in büyük rolü olmuştur derler. Her başarılı kadın erkeğin arkasında bir kadın vardır. Her kadının, ikinci kadının arkasında bir başarı vardır derler. Neyse, işin şakası. Hakikaten Joseph'in soylu bir aileden gelmenin getirdiği kültürle, terbiyeyle Napolyon'u o makamda temsil etmiştir. Ancak Joseph'in Napolyon'dan çocuğu olmadı. Kendisi zaten yaşça Napolyon'dan büyüktü. Bunun üzerine Napolyon kendisinden ayrıldı. 1809 yılında gitti. Avusturya İmparatoru'nun kızını aldı. Birinci Fransız'ın kızı Maria Louise ile evlendi. Ondan bir tane oğlu oldu. Ancak taht Napolyon'a kalmadığı gibi o biricik oğluna da kalmadı. Oğlu annesinin babası olan Avusturya İmparatoru tarafından büyütüldü. Onun da çocuğu olmadı zaten. Napolyon'un bu ikinci hanımı da ondan sonra başka kocalarla evlendi. Onlardan çocuğu oldu. Evet, şimdi bu Joseph'in bir kızı Hortense, bir de oğlu vardı Öjen. Bu Öjen Löchtenberg dükü idi. Bu soydan pek çok soylu aileler var bugün Avrupa'da. Hortense ise Napolyon Bonaparte'ın, yani üvey babasının kardeşi Louis Bonaparte'la evlendi. Louis Bonaparte Flemenk kralıydı, Hollanda kralıydı. Yani bu Hortense Hollanda kraliçesi oldu. Bu Hortense'ın oğlu meşhur Fransa İmparatoru 3. Napolyon'dur. Sultan Abdülaziz zamanında Fransa'da imparatorluk yapan 3. Napolyon. Dolayısıyla Sultan Abdülaziz ile Fransa İmparatoru 3. Napolyon iki kız kardeşin torunu oluyorlardı. Zaten Sultan Abdülaziz Fransa'yı ve İngiltere'yi de ziyaret etmiş ve imparator tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılanmıştır. Bu Hortense'in soyundan ve Öjen'in soyundan bugün Avrupa'da kraliyet hanedanları var. İsveç Kraliyet Hanedanı, Alman Kraliyet Hanedanı, İtalya Kraliyet Hanedanı, Yunanistan Kraliyet Hanedanı, eski Fransız Kraliyet Hanedanı, Belçika Kraliyet Hanedanı, hepsi bu meşhur Joseph'in soyundan o veya bu şekilde gelen kimseler. Dolayısıyla Osmanlı tahtına bunlar akraba olmaktadırlar. Bu da oldukça enteresan. Çünkü tarih boyunca Osmanlı padişahları böyle zengin ve soylu ailelerden kız almamaya itina etmişlerdi. Aimee Dubac de Rivière böyle bir esir kızıydı ama soylu bir aileden geldiği için böyle bir akrabalık gündeme geldi. Evet, sevgili dinleyiciler, bazı Avrupalı yazarlar Nakşidilvalide Sultan'ın ölürken eski dini olan Katolik dininde ölmek istediğini oğluna söylemiş. Güya saraya Alexi Dara adında bir kapuçin rahibi gelmiş. Rivayete göre ve bu şekilde vefat etmiş. Bir başka rivayette de Sultan II. Mahmut annesinin ailesini arattırmış. Sultan Abdülaziz de Fransa'ya gittiği zaman yine bu Fransız ailesi hakkında araştırmalar yaptırmış. Evet, bu ikinci iddia doğru ancak birinci iddiayı kabul edemiyoruz. Nakşidilvalide Sultan'ın Müslüman olarak yaşadığı, Müslüman olarak öldüğü ve geride bıraktığı pek çok hayır eseri onun temiz, saliha bir hanım olduğunu bizlere göstermektedir. Ayme vakası, Nakşidil Valide Sultan'ın hayat hikayesi Avrupalı tarihçileri ve romancıları çok etkilemiştir sevgili dinleyiciler. Ve Ayme isminde meşhur bir roman yazılmış ve bir tarihte Avrupa'da çok satmıştı. Bu roman Türkçe'ye de çevrildi ve basıldı. Bir hayli baskı yaptı ve yayıldı. Bununla iktifa edilmedi. Yakın zamanda Sultanın Gözdesi adıyla, Gözde adıyla bir film çekildi. Murray Abraham'ın başrolünde oynadığı bu film güya bu Ayme'nin hayatını anlatmaktaydı. Ancak bir takım saçmalıklarla doluydu. Tarihi hakikatler oldukça aykırı yazılmış. Osmanlı kültür ve tarihini bilmeyen kimseler tarafından hazırlanmış bir film olması bakımından pek rağbet görmedi. Türkiye'de oynadı. Zaten Topkapı Sarayı'nda çekilmesi için ona izin verilmişti. O da o zaman çok tepki aldı. Hükümet epey tenkide uğradı basın tarafından. Neticede uyduruk bir film çıktı. Ancak bu film de bayağı ilgi çekti. Çünkü Avrupalılar nedense bu harem hadisine çok ilgilidirler. Halbuki haremi gören yok, giden yok, içine giren yok. Padişah'tan başka haremde ne olup bittiğini bilen yoktur. Orada yaşayanlar hatıra yazmamışlar. Burada olup bittiğini anlatmamışlar. Dolayısıyla bu Avrupalı seyyahların ve romancıların yazdıkları da tamamen hayallerinin mahsulü olmaktan öteye gidememiştir. Evet sevgili dinleyiciler, böylece bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber ama başka başka konularda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.